Ayrım 3.
Güney Amerika'nın arkeolojik harikalarından biri de yine Tihanko'daki Güneş Kapısı'dır. Tek parça taştan yaratılan bu dev eser yaklaşık olarak 3 metre yükseklikte ve 5 metre genişliktedir. Ağırlığı 10 ton kadar tahmin edilmektedir. Kapının üzerinde 3 sıra olarak dizilmiş 48 kare biçimi şekil vardır. Şekillerde uçan tanrıyı temsil eden bir varlık gösterilmektedir. Esrarengiz Tihanko şehrinden söz eden efsaneler, buraya yıldızlardan altın bir geminin geldiğini söylerler. Gemiden dünyanın büyük anası olmak isteyen Oriana adlı bir kadın inmiştir. Oriana'nın yalnız 4 perdeli parmağı vardır. Büyük ana Oriana 70 çocuk doğurduktan sonra yıldızlara dönmüştür. Gerçekten de Tihanko dolaylarında 4 parmaklı varlıkları gösteren çok çok eski resimler bulunmuştur. Kesin yanı bilinmeyen bu resimlerin ne olduğunu ya da efsanenin nereden doğduğunu bildirecek hiçbir kayıt yoktur. Bu şehir ne gibi sırlar saklamaktadır? Bolivya platolarında çözülmeyi bekleyen başka dünyalardan mesajlar nelerdir? Tihanko kültürünün başlangıcı ve sona ermesi hakkında en ufak bir bilgi olmadığı halde bir takım arkeologlar buldukları birkaç gülünç kil heykelciye dayanarak şehrin 3000 yıl önce kurulduğunu ileri sürerler. Oysa bu parçacıkların güneş kapısıyla hiçbir ortak yanları yoktur. Bilginler her şeyi kolaylarına gelen biçimde açıklamaya alışmışlardır. Kırık bir tömleği şuradan buradan buldukları parçalarla birleştirir, düzenlenmiş bütüne bir etiket yapıştırarak akıl almaz kültürleri açıkladıklarını sanırlar. Böylece her şey sevgili mozaiklerine uymuştur. Bu yöntemi uygulamak, geçmişte yüksek teknik yeteneklerinin var olabileceğini ve uzaylıların gelerek tarih öncesi insanını etkilediklerini ileri süren düşünceye bir şans tanımaktan çok daha kolaydır. Zaten şunun şurasında geçinip gitmek varken böyle garip düşünceler ileri sürmenin ne anlamı var? Güney Amerika'dan söz ederken Sayk-Huma'nın da unutmamalıyız. Ancak burada Cuzco şehrini çevreleyen görkemli savunma surlarının 100 ton ağırlığındaki tek parça blokların turistlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiği 450 metre uzunluk ve 15 metre genişlikteki asma bahçelerinin durumunu anlatacak değilim. Anlatmak istediğim tanınmış İnka kalelerinin 1 kilometre kadar ötesinde bulunan bilinmeyen Sayk-Huma'dır. Hayal gücümüz bile atalarımızın 100 ton ağırlığındaki bir kayayı taş ocağından çıkarmak, oldukça uzak bir yere taşımak ve işlemek için ne gibi teknik yeteneklere sahip olması gerektiğini kavrayamaz. Ancak 20 bin ton ağırlığında başka bir blokla karşılaşınca 20. yüzyıl tekniğine alışmış bir insan bile beyninden vurulmuşa döner. Bu 4 katlı bir ev büyüklüğündeki taş blok, Sayk-Huma kalıntılarından az ötede ziyaretçilerin göz önüne serilmiş yatmaktadır. Üzerinde çok ince ve usta işlemeler, basamaklar, rampalar, delikler ve helezonlar vardır. Herhalde İnkalar bu benzeri görülmemiş dev eseri boş vakitlerini değerlendirmek için oturup yapmamışlardı. Mutlaka bizce bilinmeyen bir amaca hizmet ediyordu. Ancak işin en korkunç yanı bu dev eser bilmeceyi daha da karıştırmak istercesine tepe taklak durmaktadır. Böylece merdivenler tavandan aşağıya doğru inmekte, delikler kumbara çentiği gibi başka başka yönlere bakmakta, iskemleyi andıran resimler havada yüzermiş gibi görünmektedirler. İnsan eli ve insan çabasının bu taşı kazıdığını, taşıdığını ve işlediğini düşünebilir miyiz? Düşünsek bile onu hangi akıl almaz gücün alıp tersine çevirdiğini bulabilir miyiz? Hangi dev güçler burada iş başındaydı ve hangi amaçla? Ziyaretçi bunları düşüne düşüne ilerlerken 800 metre ötede çok yüksek ısılarda kayaların erimesi sonucu ortaya çıkabilecek kaya camlaşmalarıyla karşılaşılır. Şaşkınlığı bir kat daha artan ziyaretçiye bu camlaşmayı buzulların yaptığı söylenir. Her sıvı gibi buzullar da tek yöne doğru akarlar. Camlaşmanın oluştuğu dönemlerde sıvının bu özelliğini değiştirmiş olabileceğini düşünemeyiz. Daha doğrusu buzulların 16 bin metrekarelik bir alanda 8 ayrı koldan 8 ayrı yöne doğru aktığını mantığımız kabul etmez. Sansayhuman ve Tianku yüzlerce tarih öncesi sır saklar. Bunların bir bölümü üstünkörü ve inandırıcı olmaktan uzak açıklamalarla geçiştirilmiştir. Ancak Peru'daki kaya camlaşmasının tıpkısı Gobi çölündeki kumlarda görülmektedir. Bu türden kaya ve kum camlaşmasının neden Nevada çölünde atom bombası denemeleri yapıldıktan sonra ortaya çıkan camlaşmalara benzediğini kim açıklayabilir? Tarih öncesi bilmeceleri çözüp inandırıcı açıklamalar yapmanın zamanı gelmiştir. Gerekli kuruluşların bu konuda araştırmaların başlaması için emir vermeleri gerekmektedir. Şöyle ki, Tiancuna'da suni biçiminde oluşmuş bir takım tepeler vardır. 4300 metrekarelik bir alana dağılmış duran bu tepelerin çatıları hep aynı yüksekliktedir. Bunların altında bina ya da tapınak gibi bir şeyin bulunması gerekir. Ne var ki bugüne kadar tepeler zincirinde bir tek kazı bile yapılmamış, bir tek kazma darbesi bile vurulmamıştır. Bu işte çalıştırılacak kişilere ödenecek parayı bulmanın zorluklarını kabul ediyorum. Ancak bu bölgelere giden turistler, adım başında hiçbir işi gücü olmayan askerler ve subayları görmektedirler. Hiç olmazsa bu kişiler uzmanların önderliğinde çalıştırılamaz mı? Dünyada bir dolu şey için para çabucak bulunabilmektedir. Özellikle geleceğimizin araştırılması bu şeylerden biridir. Geçmişimiz karanlık kaldığı sürece geleceğe bakmak hiçbir yarar sağlamayacaktır. Acaba geçmişimiz teknik çözümlere ulaşmamızı sağlayamaz mı? Bugün üzerinde kafa patlattığımız ve bulmaya çalıştığımız yenilikler çok eski çağlarda var olup sonradan toprak altına girmiş olamaz mı? Modern araştırmacılar bütün ısrarlara rağmen geçmişi incelememekte direnebilirler. Ama hiç olmazsa modern ölçü araçları geçmişi araştıranların emrine verilemez mi? Bugüne kadar hiçbir bilim adamı elindeki modern araçlarla Tihanko'da, Saysohaman'da, efsanevi Sodom'da ya da Gobi çölünde ne kadar radyasyon bulunduğunu ölçmemiştir. Çivi yassı tabletler ve insanlığın bütün eski kitapları göklerde gemiyle dolaşan tanrılardan, yıldızlardan gelen, ellerinde korkunç silahlar bulunan ve yine yıldızlara dönen tanrılardan söz etmektedirler. Neden bu eski tanrıların kimler ve neler olduklarını araştırmıyoruz? Radyo astronomlarımız uzaya hiç durmadan sinyaller göndermekte ve bilinmeyen akıllı yaratıklarla ilişki kurmaya çalışmaktadırlar. Neden çok daha yakınımızda bulunan, dünyaya izlerini bırakmış akıllı yaratıkları araştırmakla işe başlamıyoruz? O izler hepimizin görebileceği biçimde dünyanın dört bucağına dağılmış olarak incelenmeyi beklemektedir. Günümüzden 2000 yıl önce Sümerliler parlak geçmişlerini yazıya dökmeye başlamışlardı. Bu geçmişte anlatılan insanların nereden geldiklerini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Sümerlilerin beraberlerinde çok ilerlemiş bir kültür getirdikleridir. Sümerliler tanrılarını hep dağ tepelerinde aramışlardı. Öyle ki oturdukları bölgede dağ bulunmadığı zaman suni bir dağ yapma yoluna giderlerdi. Astronomi bilgileri akıl almaz ölçüde ilerideydi. Gözlem evleri ayın dönüşlerini bugünkü hesaplardan ancak 0.4 saniye farkla bulmuşlardı. İleride daha uzun söz edeceğimiz Gılgamış destanından başka çok çarpıcı bir şey daha bırakmışlardı. Eski Ninova Tepesi dolaylarında bulunan bir hesabın sonucu. Modern sistemimizle bu sonuç 15 basamaklı bir sayıdır. Batı uygarlığının dedesi sayılan Yunanlılar ise uygarlıklarının en parlak dönemlerinde bile 10.000'in üstüne çıkamamış ve 10.000'den ötesini kısaca sonsuz diye kestirip atmışlardı. Çivi yazıları Sümerlilerin çok çok eski bir geçmişi olduğunu ileri sürer. Tabletlerin yazdığına bakılırsa ilk 10 Sümer kralı 456 bin yıl hüküm sürmüş, tufandan sonra Sümer ırkının yeniden kuruluşuyla görevlendirilen 23 kral 24.510 yıl 3 ay 3,5 gün başta kalmıştır. Sözü edilen hükümdarların adları damga ve paralarda kazıldır. Ancak yaşadıkları ileri sürülen çok çok uzun yıllar düşünce boyutlarımızı aşmaktadır. Öyleyse bugünkü düşünüş biçimimizi, şartlanmalarımızı bir yana bırakarak çağdaş bilgilerin ışığında geçmişe dönelim. Binlerce yıl önce yabancı uzay adamlarının Sümerleri ziyarete geldiğini düşünelim. Bu yaratıkların Sümer kültürünün ve uygarlığının temelini attıktan, insanlığın gelişmesine böylece bir katkıda bulunduktan sonra geldikleri gezegene döndüklerini kabul edelim. Deneylerinin ne gibi sonuçlar verdiğini görmek için de her yüzyılda bir dünyaya uğradıklarını düşünelim. Burada Einstein'ın izafiyet teorisi yeniden işin içine giriyor. Eğer bu akıllı yaratıklar ışık hızının hemen altında yolculuk ettilerse, Sümerlilerin her 500 yılına karşılık aşağı yukarı 40 yıl geçirmiş olacaklardı. Elbette Sümerlilerde bu arada kuleler, piramitler, konforlu evler yapıyor, kendilerine bu bilgileri veren tanrılara adaklar adıyor ve dönmelerini bekliyorlardı. Yüzlerce dünya yılı sonra tanrılar döndüler. Bir Sümer tableti bu olayı şöyle anlatıyor. Ve sonra tufan baş gösterdi. Tufandan sonra da krallık gökyüzünden geri döndü. Sümerliler tanrılarını hangi biçimlerde düşünür ve tanımlarlardı? Bu konuda en güvenilir bilgi Sümer mitolojisiyle Akat tablet ve resimlerinde bulunabilir. Bunlardan anlaşıldığına göre tanrılar insan biçiminde değillerdi. Hepsi sembollerle gösterilir ve resimlerde bir yıldıza iliştirirlerdi. Üstelik yıldız Akat tabletlerinde aynı bizim çizdiğimiz biçimde görünürdü. Bunda belki olağanüstü bir şey yoktur ama Akatlar yıldızların çevresine türlü büyüklükte gezegenler de çizerlerdi. Ellerinde gökleri inceleyecek hiçbir araç bulunmayan insanların gezegenlerin varlığından haberdar olması şaşırtıcı değil mi? Bu tanrı resimleri dışında kafasında yıldızlar taşıyan, kanatlı toplarla gökyüzünde uçan insan resimleri de vardır. Yine Sümerlilerden kalma bir resimde bakar bakmaz bir atom modeline benzeyen bir biçim vardır. Birbirini düzgün aralıklarla izleyen toplardan oluşan bir daire. İşte aynı bölgede birkaç tuhaf şey daha. Göytepe'de 6000 yıllık helezon resimleri. Garkopeh'te 40.000 yıllık çakmak taşı madeni. Barodistyan'da 30.000 yıllık benzer kalıntılar. Tepe Asyap'ta 13.000 yıllık mezarlar, heykeller, taş araçlar. Aynı bölgede insana ait olup olmadığı kesin olarak bilinmeyen taşlaşmış dışkı. Kerimşehir'de araçlar ve taş oymalar. Bağrı'da Balka'daki kazılardan çıkan çakmak taşından silahlar ve başka araçlar. Şandiyar mağarasında bulunan ve C14 metoduyla 45.000 yıllık oldukları kabul edilen çocuk ve büyük iskeletleri. Bu liste çok daha genişletilebilir. Ortaya konacak her kalıntı Sümerlilerin yaşadığı bölgede 40.000 yıl boyunca ilkel insanların yaşadığını ispatlar. Ancak Sümerliler bu ilkelliğin arasından ansızın kültürleri, uygarlıkları ve astronomi bilgileriyle çıkıvermişlerdir. Bugüne kadar bunun nasıl olabildiğini açıklayan hiçbir doğru dürüst varsayım ileri sürülememiştir. Dünyamıza evrenden çıkıp gelmiş bilinmeyen yaratıkların geçmişte bıraktıkları izlerden çıkarılacak sonuçlar hala tahminidir. Tanrıların gelerek Mezopotamyalıların bir bölümünü topladıklarını ve bilgilerini onlara geçirdiklerini düşünebiliriz. Müze vitrinlerinden bize bakan heykelciklerin çoğu belirli bir ırk karışımı gösterirler. Fırlak gözler, kubbe biçimli alınlar, dar dudaklar ve genellikle düz uzun burunlar. Şematik düşünce sistemlerine ve onların ilkel insan kavramına hiç uymayan bir görüntü. Pek eski çağlarda evrenden gelen ziyaretçiler mi? Lübnan'da camı andıran ve tektit adı verilen kaya parçacıkları vardır. Amerikalı Dr. Steyer bunlarda radyoaktif alüminyum izotopları bulmuştur. Mısır ve Irak'ta kesilmiş kristal mercekler bulunmuştur. Bunları bugün yapabilmek için elektrokimyasal işlemler gerektiren sezyum oksit kullanılır. Helvan'da çok güzel dokunmuş bir kumaş parçası bulunmuştur. Aynı dokumanın bugün yapılabilmesi için bütün bilgi ve tecrübelerini seferber eden tam bir fabrikanın çalışması gerekir. Galvanik ilkelere göre çalışan kuru elektrik pilleri Bağdat Müzesi'nde sergilenmektedir. Aynı müzede bakır elektrot ve bilinmeyen elektrolitlerden oluşan elektrik unsurları vardır. Koistan'ın Dağlık Asya bölümündeki bir mağarada takım yıldızlarının 10 bin yıl önceki durumunu kesin bir biçimde gösteren resimler vardır. Venüs ve Dünya çizgilerle birleştirilmiştir. Peru platosunda platinden yapılma süs eşyalarına rastlanmıştır. Çuhuçuhu'daki bir mezardan alüminyumdan yapılmış kemer parçaları çıkarılmıştır. Delhi'de içinde sülfür ve fosfor bulunmadığı için yüzyıllarca paslanmadan duran bir demir sütun vardır. Bu imkansızlıklar listesi aklı başında olan her insanı meraklandırmalı ve tedirgin etmelidir. Özellikle bilginleri. İlkel mağara adamları hangi eğitim, hangi öğretim sonucu takım yıldızları tam yerlerine çizmeyi başarmışlardır? Kristal mercekler hangi yüksek tekniğin dükkanından çıkmadır? 1800 derece santigrattan sonra erimeye başlayan platini kimler eritmiş ve şekil vererek süs eşyası yapmıştır? Boksitten büyük güçlüklerle elde edilebilen alüminyumu Çinliler hangi bilgilerle çıkarmışlardır? Kuşkusuz karşılığı olmayan sorular. Ama bu onları soramayacağımız anlamına gelmez. Bizden önce yüksek bir kültürün ya da eşit düzeyde bir teknolojinin varlığını kabul edemeyeceğimize göre bir tek varsayım kalıyor. Uzaydan bir ziyaret. Ancak arkeoloji bugünkü yöntemlerle yönetilmeye devam ederse, geçmişimizin gerçekten sanıldığı kadar karanlık mı yoksa fazlasıyla aydınlık mı olduğunu hiçbir zaman anlaşılmayacak. Arkeologların, fizikçilerin, kimyagerlerin, jeologların, metalurgların ve bunlara bağlı dalların bilim adamlarının çabalarını bir tek soruda yoğunlaştıracakları ütopik bir arkeoloji yılının gerçekleşmesi yakındır. Bu soru, atalarımız geçmişte uzaylılar tarafından ziyaret edildiler mi sorusudur. Bu biçimde bir işbirliği akıl almaz sonuçlar doğurabilir. Şöyle ki, bir metalurg, bir arkeoloğa maden bileşimlerini, bunların nasıl yapıldığını çabucak anlatabilir. Bir fizikçi, kaya resimlerinde anlatılmak istenen bir formülü hemen tanıyabilir. Bir kimyager, elindeki gelişmiş araçlar yardımıyla dev taş blokların bilinmeyen asitler aracılığıyla koparıldığını ortaya çıkarabilir. Bir jeolog, belirli buzul çağı tortularında dikkati çeken noktaları açıklayabilir. Bir takım dalgıçlar, Sodom ve Gomorra patlamış olabilecek atom bombasının bıraktığı radyoaktif izleri aramak için Lüt Gölü'ne dalabilirler. Neden dünyanın en eski kitaplıkları gizli kitaplıklardır? İnsanlar gerçekte neden korkarlar? Binlerce yıldır saklanan ve korunan bilgilerin gün ışığına çıkmasından mı? Araştırma ve ilerlemeyi hiçbir güç durduramaz. Mısırlılar 4000 yıl boyunca tanrılarını gerçek varlıklar olarak düşünmüşlerdi. Bizlerse orta çağda ideolojik dürtülerle cadı ve büyücü avına çıkmıştık. Mısırlıların da orta çağında üstünden yüzyıllar geçti. Ama dünya hala milliyetçiliğin en önemli şey olduğuna inananlar yüzünden kana bulanıyor. Eski Yunanlılarda geleceği kaz bağırsaklarında okuyabileceklerine inanırlardı. Siz de inanıyor musunuz? Geçmişle ilgili bilgilerimizde düzeltilmeyi bekleyen binlerce yanlış vardır. Göstermelik bir kendine güven aslında inatçılığın akıllıca maskelenmiş biçimidir. Ortodoks bilginlerin bir araya geldiği konferans masalarında bir şeyin ciddi kişiler tarafından ele alınabilmesi için önce o şeyin ispatlanması gerektiği savunulmaktadır. Orta çağda yepyeni düşünceleri olan bir insan bunları açıklayacağı zaman kiliseden ve kilise yardakçılarından gelecek tepki, baskı ve zulümleri göze almak zorundaydı. O günlere bakınca işlerin daha bir düzeldiği ve kolaylaştığı görülüyor. Öyle ya, artık aforoz korkusu, ateşlere atılma tehdidi falan kalmadı. İnsanlar daha bir uygarlaştı, düşünceler açıklanabilir duruma geldi. Ama bir de madalyonun öteki yüzü var. Evet, gerçi bilim adamları, gerçekleri savunanlar artık enginizasyona verilmiyor. Ama düşünceleri susturacak yepyeni bir silah iş başında. Bu silah Amerikalıların deyimiyle öldürücü cümleler. İşte o öldürücü cümlelerden birkaçı. Bu kurallara aykırıdır. Her zaman geçerli olanlardan. Yeterince klasik değil. Pek etkileyici. Çok devrimci. Söyleniş amacına hiç mi hiç uymuyor. Üniversiteler bunu kabul etmez. inandırıcı. Başkaları da bunu denemişlerdi. Elbette ama başarabilmişler miydi? Bize çok anlamsız göründü. Buna diyecek bir şey yok. Bu daha ispatlanmadı. 500 yıl önce bir bilim adamı mahkeme salonunda şöyle bağırıyordu. Sağ duyusu olan bir insan dünyanın top biçiminde olabileceğini kabul edemez. Öyle olsaydı alt tarafta kalanlar boşluğa düşerlerdi. Ve yine bir bilim adamı İncil'in hiçbir yerinde dünyanın güneş çevresinde döndüğü yazmıyor. O bakımdan böyle bir iddia kesinlikle şeytan işidir diye yırtınıyordu. Dar kafalılık yeni düşünceler ortaya çıktığında insanların yakasına yapışan bir hastalık olsa gerek. Ama 21. yüzyıla yaklaşırken araştırmacıların bu hastalıktan kendilerini kurtarmaları ve karşılaşabilecekleri akıl almaz gerçekleri ön yargıya kapılmaksızın değerlendirmeleri tek çıkar yoldur. Bu arada yüzyıllardır dokunulmaz tanınan yasa ve bilgiler yeniden ele alınmalı, incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu atılımları durdurmaya çalışacak tepkiciler ordusu nasıl olsa gerçekler adına savaşanlar tarafından yenilecektir. Çok değil, 20 yıl önce bilim çevresinde uydulardan söz edenlere deli gözüyle bakılırdı. Bugün bir sürü yapma uydu dünyanın çevresinde durmadan dönmekte. Bir takım uydular Ay'ın ve Venüs'ün yüzüne yumuşak inişler yapmakta, bir takımı da Mirhim birinci sınıf fotoğraflarını çekerek dünyaya göndermekte. Bu fotoğrafların ilki 1985 ilkbaharında akıl almaz ölçüde küçük bir radyo dalgasıyla gönderilmişti. Ancak bugün dünya üzerinde akıl almaz diye bir şey kalmamıştır. İmkansız sözünün bilim adamlarınca kullanılması ise tam anlamıyla imkansızdır. Bu gerçeği günümüzde kabul etmek istemeyenler yarın kendi kendilerinden utanacaklardır. Öyleyse biz binlerce yıl önce uzak gezegenlerden gelen astronotların atalarımızı ziyaret ettiğini savunan varsayımımıza sıkı sıkıya sarılalım ve onu daha da geliştirmeye devam edelim. Atalarımız astronotların üstün teknolojisi karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Onları tanrı kabul etmiş ve tapınmaya koyulmuşlardı. Astronotların bu tepki karşısında sabırla tapınılmaya göz yummaktan başka çareleri yoktu. Bu konuda yakın bir gelecekte bilinmeyen gezegenlere gidecek olan dünyalı uzay adamlarının da hazırlıklı olması gerekir.